Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba. İşte birlikteliğimiz başladı sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın son gününde Hayatın Sesleri'nde 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar programı. Kumanda masasında Nuri Göktaş var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza diyelim ve hemen hatırlatalım bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefonlarımızı ve adreslerimizi. 0090-312-463-3419 ve 463-3421. Hayatın Sesleri et tret.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız, iletişime geçmeniz mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi gelin ilk müziğine kulak verelim.
Ne yaptın bana sen? Çünkü ben duvarlara döndüm. Ne aldın benden sen? Çünkü ben duvarlara döndüm. Parçaya. Hem kırıldım hem kırdım. Ah, üzüldüm tabi ben de, kolay değil. Hem kırıldım hem kızdım. Yana yana ah külde oldun. Bire bire düştün vuruldun. Paramparça oldun ama ölünmüyor yokluğunda. Yana yana ah külde oldun. Bire bire düştün vuruldun, paramparça oldun ama. Ah, dağıldım tabi ben de bin parçaya. Hem kırıldım hem kırdım. Ah, üzüldüm tabi ben de, kolay değil. Hem kırıldım hem kızdım. Yana yana ah külde oldun. Bire bire düştün vuruldun, paramparça oldun ama ölünmüyor yokluğunda. Yana yana ah külde oldun, bire bire düştün vuruldun, paramparça oldun ama ölünmüyor yokluğunda. Ölünmüyor bak yokluğunda. Tuzla buz kalbim görünmüyor da. İster unut ister unutma. Dipteyim ben daha düşülmüyor da. Yana yana ah külde oldum. Bire bire düştüm vuruldum, paramparça oldum ama ölünmüyor yokluğunda. Yana yana ah külde oldum, bire bire düştüm vuruldum, paramparça oldum ama ölünmüyor yokluğunda. Yana yana ah külde oldum, bire bire düştüm vuruldum, paramparça oldum ama ölünmüyor yokluğunda. Yana yana ah külde oldum. Bire bire düştüm vuruldum, paramparça oldum ama ölünmüyor yokluğunda.
Türkiye'de saatlerimiz 15.11'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor ve stüdyo konuğumuzla hemen siz sevgili dinleyicilerimizi tanıştıralım istiyoruz. Dışişleri Bakanlığı'ndan diplomat Sayın Yıldız Ademoğlu Atlan stüdyo konuğumuz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Evet, şimdi Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenen 10. Uluslararası Paideia, doğru söyledim değil mi?
Doğru.
Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali bugün başlıyor. Şimdi Türkiye'den her yıl bir tiyatro topluluğunun katıldığı festivalde Brezilya bu sene bir Türk masalını sahneliyor. Çok gurur verici gerçekten, ama bunda sizin payınız da çok büyük. O öyküyü bir sizden dinleyelim. Çünkü siz orada görevliyken ortaya çıkmış bir hikayesi var galiba. Buyurun, söz sizde.
Evet, gerçekten çok mutluluk verici bir olay benim için. Brezilya'nın São Paulo kentindeki başkonsolosluğumuzda 5 yıl görev yaptım. Bu görevim sırasında...
Hangi tarihler arasıydı?
2010 ile 2015 arasında yeni bir başkonsolosluk São Paulo. 2010'da kurduk São Paulo'yu. 5 yıl görev yaptım. Bu görev süresinde kültürel aktiviteler de gerçekleştirdik. Paideia'yı bu çerçevede tanıdım. Paideia tiyatrosu bir gün konsolosluğa gelip bizimle tanışmak istediğini söyledi. Ve dediler ki biz her sene uluslararası bir tiyatro festivali düzenliyoruz. Hı hı. Çocuk ve gençlik tiyatrosuyuz. Türkiye'den de Ankara Devlet Tiyatrosu'nu davet ettik. O sene 2013'tü zannediyorum. Onları davet ettik. Ama bizim yeterli imkanımız yok. Başkonsolosluk bize yardımcı olabilir mi? Onları en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz dediler. Çok hoş bulduk. Türkiye'ye çok ilgiliydiler. Başkonsolosluk olarak onlara elimizden gelen yardımı yapmaya çalıştık ve o seneki festivale Ankara Devlet Tiyatrosu Boğaçan adlı eserle katıldı. Çok da beğeni topladı, çok güzel oldu. Avrupa'dan, Latin Amerika'dan ülkeler başka oyunlarla katılmışlardı. Çok çeşitli bir görünüm vardı ama bizim oyunumuz özellikle ilgi topladı, özgünlüğüyle bir Dede Korkut hikayesiydi. Hı hı. Çok güzeldi. Sonrasında Paideia ile ilişkilerimiz hep devam etti. Onlarla
nasıl devam etti? Sonrasında yani, neler yaptınız?
Her sene festivale aynı şekilde katkı beklediler. Aynı şekilde açıkçası bize geldiler. Bu sene birileri gelebilir mi diye sordular. Biz her defasında yardımcı olmaya çalıştık. Türkiye'den festivale gözetmen olarak giden akademisyenlerimiz de oldu. Ve başka etkinlikler de yaptık birlikte. İşte müzik festivali olabilir. Türkiye'den gelen sanatçıların oralarda sahne alması olabilir. Böyle, bu tarz etkinlikler yaptık.
Evet.
Ve gerçekten onlarla aramızda sadece iş değil ama güzel de bir
bağ oluştu.
Dostluk oluştu onlarla.
Bir bağ oluştu.
Gerçekten güzel bir dostluk oluştu. Benim son senemde tiyatronun yönetmeni Amori Falsetti. Benden bir Türk masalı istedi. Dedi ki bir Türk masalı seçersen, senin seçtiğin masalı ben tiyatromda sahnelemek istiyorum. Hmm. Programa sokacağım ve onu oynamak istiyorum dedi. Çünkü ben Türk tarihine, Türk edebiyatına meraklıyım. Hani bunun çok enteresan olacağını düşünüyorum Brezilyalılar için. Bunu yaparsan senin seçtiğin masalı sahneye koyacağım söz dedi. Bunu konuştuğumuzda zannediyorum 2014'tü.
Aslında göreviniz çok zor. O kadar çok, o kadar güzel Türk masalı var ki.
Evet.
Hangisini seçtiniz? Nasıl seçtiniz?
Gerçekten,
seçerken nelere dikkat ettiniz?
Gerçekten zordu. Ben Profesör Doktor Pertev Naili Boratav'ın derlediği Türk masallarından birini seçtim. Bu masal aynı zamanda çocukken babamın bize anlattığı, çokça anlattığı masallardan bir tanesiydi. Hem onun anısına olsun istedim. Onun bize anlattığı Tuz adlı masalı. Hı hı. Yatalak Mehmet diye de geçiyor.
Evet.
O masalı Portekizce'ye çevirdim. Hı hı. Ve Paideia Tiyatrosu'na sunduk.
Evet.
Paideia çok beğendiğini söyledi.
Neydi Tuz'un konusunu birazcık hatırlatalım mı dinleyicilerimize?
Tuz aslında Kral Lear'ın biraz konusunu hatırlatıyor. Hı-hı. Shakespeare'in Kral Lear'ın konusunu hatırlatıyor ama bir Pertev Naili Boratav'a göre bu bir Anadolu masalı. Kim kimden aldı o kısmını pek bilemiyorum. ama bir Anadolu masalı. Padişah bir gün üç kızı vardır. Üç kızını çağırır ve onlara kendisini ne kadar sevdiklerini sorar. Birinci kızı, en büyüğü, babacığım seni dünyalar kadar seviyorum der. İkincisi, babacığım seni canımdan çok seviyorum der. Üçüncüsü, küçük olan hep biraz daha zekidir ya, o daha akıllıdır. O gerçek sevginin böyle süslü sözlerle anlatılamayacağına inanır. O anda bir cevap veremez. Babasından bir gün izin ister ve ertesi gün bir cevap verir. Ertesi günkü cevabı padişahın hiç hoşuna gitmez. Bu cevap şöyledir. Babacığım, seni tuz kadar seviyorum ya da seni tuzun ete yakıştığı kadar seviyorum der. Padişah bu cevabı o an hiç beğenmez ve celladı çağırır, kızını alıp götürmesini söyler. Böyle başlar.
Evet.
Sonra işte padişahın tabii pişmanlığı var, şey var. Hı-hı. Ve sonrasında işte böyle devam eden bir masalımız var, daha uzun. İşte bu masalı seçtik.
Seçtiniz.
Evet, Amori
sonra
bu
çevirdiniz,
masalı çok beğendi.
Bu masalı.
Evet, bunu çevirdik, onlara sunduk. Evet.
Aha.
Onlar beğendiler ve üzerinde çalışmaya başladılar. Ben gidene kadar ne yazık ki yetişmedi. Benim görev sürem bitene kadar yetişmedi.
Ne kadar zaman aldı sizin masalı hazırlayıp
bir
onlara vermeniz,
yıl.
Onların sahneye koyması?
Evet, çevirmesi o kadar uzun sürmedi açıkçası. Hı-hı. Biz çeviriyi çabuk yaptık. Ama sahnelenmesi, sahneye konması 1,5 yıl gibi bir süre aldı.
Sahnelenirken görme şansınız oldu mu? Nelere dikkat edildi ya da sahnelenirken?
Açıkçası ben sadece benim orada bulunduğum sürede bir kere bir okuma şeyi görebildim. Yani hani bana okudular yaptıklarını. Hı-hı. Oyuncular okuyarak sahneye koymuşlardı. Okudular yani, oynamadılar.
Peki,
bir tek onu görebildim.
Sizin babanızın size anlattığı o masalı gördünüz mü onlar okurlarken ya da sonrasında oyunu izleme
şansınız
oldu mu?
Evet, evet gördüm. Sonrasında çok güzel bir fırsat oldu. Geçtiğimiz ay Rio Olimpiyatları sırasında Brezilya'ya gitme imkanım oldu, geçici görevle. O görevim sırasında benim için bir ön uvertür diyelim ya da bir ön gala yaptılar São Paulo'da ve o São Paulo'da Paideia Tiyatrosu'nda bitmiş halini görme imkanım oldu. Yani
oldu.
Ben
ne
sonuçta
güzel.
Bitmiş halini gördüm sonuçta.
Ne hissettiniz?
Çok yoğun duygular hissettim açıkçası. Çok mutlu oldum. Gerçekten hem babamın anısını yaşattığım için hem de böyle güzel bir şeyi Brezilyalılar gerçekleştirdikleri için açıkçası.
Hı-hı.
Bir Türk masalını Brezilyalı tiyatroda işte 2 Eylül'den bu yana şu anda sahneliyorlar. İşin yani hoş tarafı bana bir sürpriz yaptılar. Çok çalışmışlar gerçekten Türk halk edebiyatını. Oyunu orta oyunu şeklinde sahneye koymuşlar.
Aa, ne güzel. Evet.
Sahneyi o şekilde kullanmışlardı.
Hı hı.
Oyun ortada sahneleniyordu ve oyuncular sahneden hiç çıkmıyorlardı. Seyirciler sahnenin kenarında oturuyorlardı ve oyuncular da seyircilerin arasına oturuyorlardı ve oturdukları yerde üstlerini değiştiriyorlardı. Kıyafetler tamamen işte bizim
yöresel
kıyafetlerimizdi. Aha. Çok hoştu. Müzik aynı şekilde. Sayın Başkonsolosum şu anki hala São Paulo Başkonsolosumuz aynı kişi. Mehmet Özgün Arman. O zaman müzik arşivini açmıştı onlara. Ve onlara çok halk müziğinden, sanat müziğinden, her tür Türk müziğinden şarkılar, parçalar dinletmiştik. Kendi müziklerini de kendileri yaptılar. Yani makamlı şarkı yazmışlar diyebilirim.
Katkıları
oyun
da olmuş
sırasında,
yani.
Tabii oyun sırasında şarkılar var.
Hı hı.
Ama Türk makamlarıyla okunuyor. Ama Portekizce tabii. Portekizce.
Evet.
Çok hoş olmuş gerçekten. Tabii Brezilya'ya biraz da uygunlaştırılmış masal. Tam anlamıyla bizimki gibi değil. Onun kendi yorumlarını katmışlar.
Aha.
Brezilya yorumunu katmışlar. Ama son derece başarılı bir çalışma olmuş diye.
Evet.
Benim için.
Şimdi 2 Eylül'den itibaren orada oyun sahnelenmeye başladı ama bir güzel taraftı. Bu seneki festivale de Tuz'la katıldılar.
Evet, evet.
Tuz'u oynuyorlar. Bu çok daha sevindirici tabii. Uluslararası bir platformda da bir Türk masalının yer alması.
Evet, Paideia Tiyatrosu gerçekten çok güzel bir jest yaptı. Ve bu Uluslararası Tiyatro Festivali'ne Brezilyalı bir oyun seçmektense bu Türk masalıyla katılmayı tercih etmiş. Ve festivalde bizim Tuz adlı masalımızı sahneliyor. O Tuz'a da Tuz ve Sevgi adını verdi. Portekiz.
İlaveleri de var.
Evet, Tuz ve Sevgi dedi. Ve bu festivalde evet Türk masalıyla yer alıyor. Bu da tabii çok hoş bir şey. İki ülke arasındaki kültürel ilişkiler anlamında ve evet. dostluk bağları evet. anlamında çok evet. güzel, çok sevindirici.
Evet, çok güzel gerçekten. Bugün itibariyle başladı. 28 Eylül'de sona erecek. Tuz yarın sahnelenecek sanıyorum değil mi evet. bu festivalde? Evet. Peki festivale katılan Türkiye'den kimse var mıdır akademisyen bazında?
Evet, Türkiye'den bir gözlemci katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Opera ve Tiyatro Anabilim Dalı'ndan akademisyen Seçil Öztan katılıyor. Kendisi aynı zamanda oyuncu. Aynı zamanda TRT'de de bildiğim kadarıyla bir program yapıyor Seçil Hanım.
Evet.
Tam ismini bilemediğim. Seçil Hanım da bugün yolda, yarın Tuz'u seyredecek inşallah ve bütün festivali takip edecek. Kendisi de orada bir sunum gerçekleştirecek ve panellere katılacak. Sonrasında herhalde yorumları ondan alacağız.
Evet, peki tabii bu arada size talepler devam edecektir. Yeni masallar konusunda çevirileriniz beklenecektir belki. Şimdi kültürel başka faaliyetlerimiz de oldu dediniz. O anlamda neler yaptınız? Bu çalışmalar var mı? Yeni çalışmalar, yeni projeler.
Çok güzel bir noktaya değindiniz. Gerçekten çok güzel olurdu. Henüz yeni bir teklif yok. ama işte işlerimiz el verdiği sürece tabii ki kültür bizim için çok önemli. Böyle bir talep gelirse elbette aynı şekilde devam edeceğiz.
Evet.
Benim yaptığım sadece çorbada tuz. Bir çeviridir.
Başka ama ne bir güzel şey değil. Bir tuz o. Ne güzel bir tuz. Tuz ve sevgi aslında. Evet. Siz de sevgiyle yaptığınız için o kadar yansımış ki yaptığınız işi festivale alırken Tuz ve Sevgi demişler adına da. Şimdi Latin Amerika'da bu tür festivaller hep bir bayram havasında geçer ya. Aslında o bayram havasında geçen festivalde bizim de tuzumuzun olması çok güzel aslında değil mi?
Gerçekten öyle. Gerçekten.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Son olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
Rica ederim. Bir de şunu eklemek isterim gerçekten. Çünkü bu festivale São Paulo Başkonsolosluğumuz bir de Türkiye'den Tiyatro Bereze'yi davet etmiş. Ve onlar Çok Soğuk isimli bir oyun sergileyeceklermiş. Bunun haberini aldım. Yani bir Türk masalını Brezilyalılar sahneliyor, Paideia sahneliyor orada. Ama onun dışında da yine Türkçe olarak başka bir oyun sahnelenecek bu festival sırasında.
Evet, ne kadar güzel, ne bu kadar sevindirici. Evet. Ankara Devlet Tiyatrosu ile başladı, sizinle devam etti. Ve bunun ardı arkası kesilmeyecek herhalde. Çok umarım. Teşekkür ediyoruz katkılarınızdan
ben
dolayı, çalışmalarınızdan dolayı. Size kolaylıklar diliyoruz. Yeniden birlikte olmak dileğiyle. Yine yeni çalışmalarınızı buradan dinleyicilerimizle paylaşmak dileğiyle. Sağ olun, var olun, hayatın seslerine geldiğiniz, konuğumuz olduğunuz için.
Ben çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Dışişleri Bakanlığı'ndan diplomat Sayın Yıldız Ademoğlu Atlan stüdyo konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve hayatın seslerinde yeniden müziğe dönüyoruz.
Güler yüzün çok mu? Dağ mısın, taş mısın? Uzak mı? Bu eda, bu hal tuzak mı? Hak mısın bana, yasak mı? Dost musun, düşman mısın? İki gözüm seneler geçiyor, gönül ekti. Gel barışalım ay. bir güler yüzün çok mu? Dağ mısın, taş mısın? Uzak mı? Bu eda, bu hal tuzak mı? Hak mısın, bana yasak mı? Dost musun, düşman mısın? İki gözüm seneler geçiyor, gönül ektiğini biçiyor. Bir selam rüzet, bu ne çok hasret. Gel barışalım artık. Can üzüm bahar geldi, dalları kiraz bastı. Yedi kat elle yakınım oldu. Gel kavuşalım artık. İki gözüm seneler geçiyor, gönül ektiğini biçiyor. Bir selam lütfet, bu ne çok hasret. Gel barışalım artık.
Türkiye'de saatlerimiz 15.28'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. 23. Adana Uluslararası Film Festivali devam ediyor. Sinema sever Adanalıların yoğun ilgi gösterdiği festivalin medya sorumlusu Sayın Bilge Oğuz telefon hattımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, festival aslında yarın sona erecek ama biz açılıştan itibaren dinleyicilerimize birazcık bahsederek gelelim kapanışa kadar istiyoruz. Açılışı Tarık Akan'la yaptınız herhalde. Neler aktaracaksınız dinleyicilerimize?
Açılış ve onur ödülleri törenimizi 20 Eylül tarihinde gerçekleştirdik. Onur ödüllü sanatçılarımız Ayla Algan, Murat Soydan ve Osman Şahin o gece bizimle birlikteydi. Ancak onun hemen öncesinde üzücü bir kaybımız olduğu için o gece de Tarık Akın'ı da andık. Öncesinde özel bir film hazırladık kendisi için. Daha sonra da Sayın Ayla Algan'a, Murat Soydan'a ve Osman Şahin'e ödüllerini takdim ettik. Hem biraz hüzünlü hem de mutlu olduğumuz bir geceydi bizim için. Güzel bir açılıştı.
Evet. Çok iddialı filmler var herhalde, değil mi?
Evet. Hem dünya sineması bölümümüz çok iddialı. Çünkü son bir yıl içinde dünyadaki önemli film festivallerinden ödüller almış filmlerin Türkiye'deki ilk gösterimini Adana'da yapıyoruz festivalimiz kapsamında bu yıl. Bu açıdan çok önemli. Sinema severlerin sinema salonunda izlemekte sıkıntı çektikleri filmleri şu anda gösteriyoruz. Yaklaşık 250 film 8 sinema salonunda 636 gösterimle devam ediyor. Pazar gününe kadar da devam edecek, pazar akşamına kadar gösterimlerimiz. Dünya evet. Sineması bölümümüz dediğim gibi bu yıl bayağı iddialıyız.
Evet, yarışmalar da var sanıyorum, evet. Değil mi? Birazcık da bu yarışmalardan evet. Söz edelim. Ne tür yarışmalar?
Festivalimizde ulusal uzun metraj film yarışmamız var. Ulusal öğrenci filmleri yarışmamız var. Ve Akdeniz ülkeleri kısa film yarışmamız var. Ulusal öğrenci filmleri yarışmamıza ülkemizdeki üniversitelerdeki Güzel Sanatlar ve İletişim Fakültesindeki öğrencilerimiz katılabiliyor kısa filmleriyle. Akdeniz Kısa Filmleri Yarışması'na Akdeniz Havzası'ndaki ülkelerdeki kısa film yönetmenlerinin eserlerini kabul ediyoruz, değerlendiriyoruz. Ulusal uzun metraj film yarışmamızda ise yine son bir yıl içerisinde çekilmiş Türk filmleri katılıyorlar. Bu yarışmamıza da bayağı yine iddialı eserler katıldı. Bu şekilde 12 film yarışıyor.
Evet.
Ulusal uzun metraj film yarışmamızda da. 12 Türk filmi yarışıyor.
Hı hı. Engelliler için hazırladığınız bir takım şeyler var. Onlardan da söz edelim mi lütfen?
Evet, festivalimiz Engelsiz Festival unvanlı. Çünkü biz her yıl festivalimizde engelli vatandaşlarımız için özel bir seçki hazırlıyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gösterim yapıyoruz. Ve belediyenin otobüsleriyle kendilerini sinema salonuna ulaştırıyoruz. Onlar da festivale katılmış oluyorlar. Festival coşkusunu yaşıyorlar böylece.
Evet. İlgi nasıl? Adanalıların ilgisi?
Her yıl olduğu gibi yoğun. Özellikle ulusal uzun metraj film yarışmamızın galaları başta olmak üzere. Her yıl olduğu gibi yoğun. Adana'da bir seyirci sıkıntımız yok. Festivale katılım bayağı şey. Zaten Adana bir sinema kenti. Bu açıdan yoğunuz yani.
Evet. Peki önümüzdeki sene için hazırlıklar başladı mı, yoksa birazcık soluklanmak mı istiyorsunuz?
Birazcık soluklanır tabii ki, ama sonrasında hemen yine çalışmalar başlar tabii ki.
Evet.
Sonraki sene için.
Evet, peki. Kolaylıklar diliyoruz Sayın Bilge Oğuz. Çok teşekkür ediyoruz. Yine
biz
birlikte olmak dileğiyle.
Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun, iyi günler.
Siz de sağ olun, iyi günler diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Uluslararası Adana Film Festivali medya sorumlusu Sayın Bilge Oğuz telefon konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe kulak veriyoruz.
Güzel sevmeyene adam denir mi? Yaz dostum, selam almayana yiğit denir mi? Yaz dostum, altı üstü beş metrelik bezi için. Yaz dostum, boşa geçmiş ömre yaşam denir mi? Yaz tahtaya bir daha, defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı. Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı. Besle kaymak bal ile. Yaz dostum, garipleri giydir ipek şal ile. Yaz dostum, öksüz görsen sar kanadın kolunu. Yaz dostum, kimse göçmez bu dünyadan mal ile. Yaz tahtaya bir daha, defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı. Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı. Kendi bir ders alır mı? Yaz dostum, su üstüne yazı yazsan kalır mı? Yaz dostum, bir dünya ki haklı haksız karışmış. Yaz dostum, boşa koysan dolmaz dolusu alır mı? Yaz tahtaya bir daha, defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı. Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı. Yaz tahtaya bir
bir daha. Tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı.
Dünden kalanlar. Hayatın Sesleri'nde sevgili dinleyicilerimiz bu haftanın son köşesinde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ yine bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar sizlere ve dinleyicilerimize.
Evet, teşekkür ediyoruz. 19 Eylül Gaziler Günü'ydü. Şimdi evet. Biz de geçmişten günümüze Gazi'liğe bir bakalım, gazilerimize bir bakalım dedik ama önce Cumhuriyetimizin en büyük gazisi Mustafa evet. Kemal Atatürk. Daha önce konuştuk işte Sakarya evet, Zaferi evet. 30 Ağustos dedik. Sakarya Zaferi'nin ardından meclisçe mareşallik ve gazilik unvanı verildi. Evet. Ve o günden sonra mı o gün Gaziler Günü olarak kutlanmaya başlandı?
2002'de bu Gaziler Günü kutlanması için bu rütbenin verildiği, pardon bu unvanın verildiği gün evet. belirleniyor. Ama tabii ki yani daha öncesinde de gazileri anmak için çeşitli etkinlikler düzenlenmiş ama resmi olarak 2002'de evet. gerçekleşiyor. 2005'te de protokolü yayınlanıyor yani nasıl kutlanacağı, hı-hı. neler yapılacağına ilişkin.
Evet.
Bu protokol dahilinde devam ediyor anma etkinlikleri her evet. sene. Ama tabii bizde hani gazilik geleneği sadece bu İstiklal Harbi sürecinde değil, ondan öncesinde de yani çok savaş gerçekten geçirmiş bir millet olarak biz, hı hı. aslına bakarsanız neredeyse İslam'a girişten itibaren bu gazilik geleneğiyle karşı karşıyayız. Tabii Mustafa Kemal'in Sakarya'daki kahramanlığı yani bizzat kendisinin işin içinde yer alması, savaşın içerisinde yer alması, attan düşüp yaralanmasına rağmen savaşa doktorun dinlenin bu şekilde gidemezsiniz telkinlerine ve uyarılarına rağmen dinlemeyerek devam etmesi. Çünkü hakikaten biliyorsunuz Kütahya Eskişehir muharebelerinden sonra kritik bir savaş, hı-hı. Sakarya o anlamda bırakmıyor yani o mücadeleyi. O anda canı hiç önemli değil. Dolayısıyla bu kahramanlığından dolayı, bu gösterdiği, hı hı. Durumdan dolayı kendisine meclisçe, meclis de zaten gazi meclistir. Gazi meclisi olarak evet, biliyorsunuz evet. söylüyoruz. Neden? Çünkü İstiklal Harbi'ni bizzat yürüten meclistir. Hı hı. Kendisi de bir süreç içerisinde tehlikeye girmiştir hatta bu süreç zarfında. Dolayısıyla böyle bir ünvanın verilmesi uygun görülmüştür kendisine. Kendisi de bunu gerçekten şerefle taşımak ömrü boyunca nasip olmuştur. Özellikle de şöyle bir şey demiştir yani orada gazi unvanı verildikten sonra kazanılan bu başarı yüksek heyetinizin iradesiyle kuvvet bulan ordumuzun iradesi sayesinde düşman ordusunun iradesinin kırılması suretiyle belirmiştir. Bu sebeple ödüllendirilişinizin gerçek muhatabı yine ordumuzdur. Yani siz beni, hı-hı. ödüllendiriyorsunuz ama asıl bu unvanı hak eden ordumuzdur. Zaferden dolayı sizin kahramanlıklarınızla, sizin gösterdiğiniz nihayetsiz fedakarlıklar pahasına kazanılan bu büyük muzafferiyetlerin millet tarafından takdirini gösteren bu rütbe ve ünvanı ancak size mal ederek diyelim, bütün askerlik hayatımın en büyük iftihar sermayesi olarak taşıyacağım. Yani ne kadar gerçekten bundan onur duyduğunu belirten bir ifadedir ve gerçekten bunu da mesela paşa denmesinden çok gazi denmesinden hoşlandığını biliyoruz. Özellikle gazi koşusu gibi mesela, hı hı. Gazi Üniversitesi gibi biliyorsunuz bizim üniversitemizin
evet,
adı. Yani gerçekten biz de çok onur duyuyoruz bu ismi taşımaktan dolayı. Çok da kıymet veriyoruz bu ismi hakkıyla taşıyabilmeye inşallah. Gazi Üniversitesi'nin de önce aslına bakarsanız orta muallim ve mektebi ve terbiye enstitüsü olarak geçiyor. Sonrasında 1926'dan sonra 29'da başına Gazi ekleniyor. Ondan sonra hani 82'de zaten, hı-hı. Gazi Üniversitesi'ne dönüşüyor. Hani Atatürk'ün kurmuş olduğu Ankara'da bir eğitim enstitüsü olduğu için Gazi ismi veriliyor ama aynı zamanda kendisinin bu ünvana verdiği değeri göstermek adına da, yani onu temsil eden bir isim olması hasebiyle de kullanılıyor. Daha sonrasında da zaten hani biliyorsunuz gene bu gazilik açısından bakıldığımızda pek çok ilçemizin de isminde mesela bir gazi, özellikle de bu daha önceki bahsettiğimiz gazilik geleneğinden yola çıkarak verilmiş isimler vardır. Çünkü Müslümanlığa geçtikten sonra, İslamiyet'i kabul ettikten sonra bizdeki o Alp Eren geleneği gazilik geleneğine daha çok kendini yerini bırakmıştır. Ve dolayısıyla bu gaza kültürü, cihat, bizde cihattan çok gaza kültürü. Çünkü daha öncesinde zaten böyle bir alplik geleneği var. Zaten bir savaşçı yapımız var bizim Türkler olarak. Ve bizim bu kapsam altına aldığımız değerlerle gaza ve gazilik değerlerinin örtüşmesi bunu çok çabuk benimsemesine sebep olmuş Türklerin. Ve özellikle de bu ilk Anadolu'ya akınlar, Doğu Anadolu Türk devletlerin kurulmasında, yani Bizans'a karşı yapılan o ilk saldırılarda, ilk uç çarpışmalarında bu gazilerin çok etkisi var. Ve dolayısıyla bu ilk beylikler gazi beylikler olarak da adlandırılıyor. İşte Artuklar, Mengücekler, Danişmentliler gibi bunlar da, ve Saltuknameler, Danişmentnameler, bunların hepsi Battalnameler, Selçuknameler bu gazilik kültüründen çok bahsederler. İçerisinde bunlara ilişkin bu değerlerle örülmüş kişilerin nedir? İşte savaşa gidip savaştan sağ kurtulan ama orada bu anlamda hani küffara diyelim karşı, düşmana karşı kahramanlık gösteren, bütün canının son gerekirse ölümüne, ölüm pahasına canını sakınmadan savaşan ama oradan sağ dönen.
Evet.
Zaman zaman tabii hani şimdi de haberlerde de ben onun üzerinde çok dururum. Zaman zaman haberlerde de işte şu kadar ölü, bu kadar yaralı diyoruz. Ama o yaralıların nasıl hayatlarına devam edeceğini, ne tür bir yaralı olduğundan çok bahsedilmiyor tabii. Daha çok şehitlerden bahsediyoruz. Şehitlik de çok önemli bir mertebe. Ama düşünün ki şu anda da o yaralı dediğimiz işte gazi olan kişilerin de kim bilsin hayatları ne şekilde devam ediyor, ne kadar zorluklarla devam ediyor vücut vücut bütünlükleri açısından baktığımızda, psikolojik açıdan hani sadece
şimdi belki malül olarak devam edecek. Çünkü gazi bir kahraman ama malülü var, muharibi var, değil mi?
Evet,
aslında
evet,
devleti devlet yapan, geçmişten günümüze baktığımızda kesinlikle devleti devlet yapan gazilerimiz.
Aynen öyle. Aslında. Aynen öyle. Gerçekten öyle. Ve bu gelenek o anlamda bizde çok kabul gördüğü için de gerçekten çok hani zamanında baktığımızda içine girmeye, bu örgütün, fütüvvet dediğimiz o kültürün içerisine girmeye, gazi olmaya pek çok aday bulunmuştur. Hı hı. Mesela belki paralı askerlik yurt dışında, hatta bir baktığımız zaman zor, onunla orada bile zor bulunurken bizde gönüllü olarak gidiliyor. Neden? Şehit olmazsam gaziyim diye bakıyor. Evet. Yani şehit de olabilirim. O da güzel bir mertebe. Ama şehit olmazsam gaziyim diye bakıyor. Hatta ben bilmiyordum. Şöyle bir cümle gördüm bu çalışmayı yaparken. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir diye duymamıştım daha evvel. Hakikaten böyle bakan bir milletimiz var. Bu anlayış var. Dolayısıyla hani savaşa giderken, asker olurken düşünce bu olduğundan böyle bir imanla işte kazanılıyor bütün bu savaşlar. Evet. Yoksa düşünsenize yani Trablusgarp'tan, Balkan Savaşları'ndan, Birinci Dünya Savaşı'ndan, Kurtuluş Savaşı'ndan, İstiklal Harbi'nden ne kadar yoğun bir savaş süreci, ama gene buna rağmen sürece rağmen savaşa katılmaya istekli insanlar bulabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir değer. Dolayısıyla gerçekten onlara yakışan şekilde anmak 19 Eylül'ü, onlara yakışan şekilde sadece bir günde değil, bütün bir yıla yayılacak, onları onore edecek etkinlikler yapmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü farklı ülkelerde çok ciddi haklar tanınıyor. Bütün hepsine özel madalyalar dağıtılıyor. Nereye gitseler o madalyayı takıyorlar ve biliyor insanlar ve yanlarına gidip teşekkür ediyorlar. Hı hı. Yani siz bizim için savaştınız, bunu bizim için yaptınız, teşekkür ederiz diye onları alışverişte olsun, yemekte olsun onore ediyorlar. O insanlar sizin onlara verdiğiniz değeri çok önemsiyorlar. Neden? Çünkü ben gittim, kimse bilmiyor ama ne yaptığımı. Gittim oralarda savaştım ama bir de bizim tabii biliyorsunuz sadece İstiklal Harbi ile de bitmiyor. Arkasından işte Kıbrıs'ımız, Kore'miz, Bosna'da, Somali'de, evet, hali hazırda iç güvenlik açısından baktığımızda Güneydoğu'da.
Sanki hatta eskiden daha mı sık duyardık? Şimdi siz Kıbrıs deyince hatırladım. Kıbrıs gazisi, Kore gazisi, evet, değil,
evet,
mi?
Evet,
daha sık duyardık,
evet,
galiba.
Yani bu anlamda baktığımızda onların tanınabileceği, çünkü hepsinin kıymeti ayrı. Hepsi yeri, evet, geldiğinde o savaşlara giderek bizim ülkemiz için gereken fedakarlığı göstermişlerdir. Yani millet de onlara sahip çıkmak adına kimin bu madalyayı taşıdığını bilmesi gerekir ki hakikaten yolda gördüğümüzde, başka yerlerde gördüğümüzde o değeri, o kıymeti verelim. Onlara hak ettikleri şekilde davranalım. Zaten vergiden muafiyet, hatta çalıştıkları işe geri dönme hakkı. Hı hı. Çünkü gazi olduktan sonra biraz önce bahsettiğim gibi belki çok da farklı şekilde gazi olabiliyorsunuz, işte mağlul olabiliyorsunuz. Ama gene de işe dönme hakkı, hatta onun yanında gazilik maaşı gibi pek çok haklar veriliyor. Umarım hani bizde de bu haklar açısından bu son dönemde biraz daha 15 Temmuz'dan sonraki şehit ve gazilerle birlikte daha farklı hakların da gündeme gelmesi söz konusu oldu ama bunların bütün hepsine yayılarak gazilerimizin hepsine ayrı değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizi biz yapan değerlerden bir tanesi bu gazilik geleneği özellikle. Hatta bununla ilgili şehrimiz bile var, değil mi? Yani o, evet, ünvanı almış. Çünkü orada gösterilen kahramanlıklardan dolayı, hı hı, gerçekten. Hani Şahin Bey'i burada anmak ama hepsini beraberinde, yani bütün o Kuvayi Milliye ruhu aslında tamamen bu ruhtur. Dolayısıyla yani bizim ilk Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan başlayarak Osman gazilerimiz, Ertuğrul gazilerimiz nasıl işte o zaman bir dinamik güçle Osmanlı Devleti'ni kurdularsa, o gazilik ruhuyla, yanlarındaki arkadaşlarıyla, Alperenlerle. Hani mesela Osman Gazi'nin arkadaşı Konur Alp. Yani hem Alplik geleneği hem gazilik geleneği bir arada geliyor. Hı hı, hı. Onlardan itibaren bütün padişahlar o gazilik unvanını almıştır. Ve aynı şekilde Cumhuriyetimizin kurucusu ve Kuvayi Milliye Hareketi'nin öncüsü olan, hı hı, Mustafa Kemal de bu ünvana sahiptir. Dolayısıyla bu çok baktığımız zaman bizim baştan itibaren Anadolu Selçuklularından, Büyük Selçuklulardan, Anadolu Selçuklularından, Osmanlı'dan ve bize gelen bir gelenektir. Bu açıdan da hala da biz o gazilik geleneğine sahip çıkıyoruz. Hala önem veriyoruz buna ama devlet açısından da baktığımızda işte bu madalyadır, bir takım haklardır. Bunlarla da desteklenmesi,
manevi olarak da,
evet, ve maddi, evet, olarak da desteklenmesi çok daha açıkçası bize yakışır olur. Çünkü bu geleneğin Balkanlarda yayılmasını, Anadolu'da yayılmasını sağlayan Osmanlı açıkçası. O yüzden hani bir anlamda baktığımızda buna yakışır şekilde davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu vesile de tabii ki başta hani büyük önderimiz, gazimiz Mustafa Kemal olmak üzere bütün gazilerimize de burada, evet, şükranlarımı sunuyorum. Evet, ve analım, aynı şekilde de, evet, evet, hepsine teşekkür ediyoruz yaptıkları çalışmalardan dolayı. Çünkü, evet, biraz önce de bahsettim, sadece yakın tarihimiz bunlarla dolu ama şu anda bile bu gazilik geleneğiyle karşı karşıyayız. Son dönemde yaşadığımız olaylarda bile.
Hı hı, evet. Evet, dolayısıyla 19 Eylül'dü. Gaziler Günü, Türk halkının verdiği önemden söz ettik. Evet. Cumhuriyetin en büyük gazisinden söz ettik. Geçmişten, evet, günümüze devleti devlet yapan gazilerimizi şükran ve minnetle yeniden, evet, anarak bugünkü, bu haftaki bölümümüzü de noktalayalım mı sevgili Gülün Karaba?
Evet, evet. Teşekkür ediyorum.
Haftaya yine birlikte olacağız dinleyicilerimizle. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karaba stüdyo konuğumuzdu. Kendisini teşekkürlerimizle uğurlarken bir teşekkür de siz sevgili dinleyicilerimize diyoruz. Bugün de bu haftada bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar programı. Yayının sesler ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Nuri Göktaş ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Pazartesi günü 15 haberlerinden sonra başkentten yine merhaba diyeceğiz. Görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz. İyi hafta sonları.
Kalbim Neden hep olmazlar da? Neden hep çıkmaz sokaklarda? Kalbim, kalbim, kalbim. Dayanmak artık kolay değil. Bırakacak gibisin yarı yolda kalbim. Sevdin olmadı, bir dünya istedin kardeşçe, olamadı. Kalbim, kalbim, kalbim. Dayanmak artık kolay değil, bırakacak gibisin yarı yolda kalbim. Neden hep olmazlar da, neden hep çıkmaz sokaklarda? Kalbim, kalbim, kalbim. Dayanmak artık kolay değil, bırakacak gibisin yarı yolda kalbim. Sevdin olmadı, bir dünya istedin kardeşçe, olamadı. Kalbim, kalbim, kalbim. Dayanmak artık kolay değil, bırakacak gibisin yarı yolda kalbim. Sevdin olmadı, bir dünya istedin kardeşçe, olamadı. Kalbim, kalbim, kalbim. Dayanmak artık kolay değil, bırakacak gibisin yarı yolda kalbim.
Hayatın sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28, Bilecik 25, Yalova 24.
Kuyruğundan boya, kuyruğuna dayanıp kuyruğu cam.